Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi ilk ara tatili için bir başlangıç oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci çeyreği tamamlanmış oldu ve çocuklarımız 17 Kasım tarihine kadar 9 günlük bir tatil yapacaklar. Daha dolayısıyla ikinci çeyreğe 17 Kasım'da başlayacaklar. Bildiğiniz gibi bu ara tatil 2018 yılında Ziya Selçuk Bakan döneminde başlamıştı. O günden bugüne uygulana geliyor. Zaman zaman da tartışmalara konu olsa da yani Kasım ve Nisan aylarında yapılan ara tatiller öyle başlamıştı. Daha sonra Ramazan Bayramı münasebetiyle ikinci dönem yapılacak tatiller birleştirildi. O şekilde bir ilerleme var birkaç senedir. Bununla birlikte ikinci dönemin ikinci çeyreğin başlangıcı da inşallah 17 Kasım'da olacak. Tabii burada çocuklarımızın, gençlerimizin dinlenmesiyle ilgili baktığımız zaman yani ilkokul öğrencilerimiz başta olmak üzere ortaokul ve lise öğrencilerimizin kısa bir eğitime mola olarak bakabiliriz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Veya ya 2 ay gibi bir süre içerisinde tekrar bir ara tatile girmiş olmak çocuklarımızda edindikleri alışkanlıklarda bir geriye gidiş olabilir mi veya öğrenme kayıpları olabilir mi diye de bakabiliriz. Tabii ki bu ara tatilde yani Kasım ara tatilinde işte bugün başlamış olan 16 Kasım akşamına kadar devam edecek olan 9 günlük ara tatilde şüphesiz eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz ilk çeyrekte öğrenmiş oldukları öğrenme çıktılarıyla ilgili olarak bir takım ödevlendirme, öğrenme çıktılarını pekiştirme amaçlı araştırmalar vermiş olabilirler. Bunu yadırgayanlar da olur. Yani çocuklar dinlenmeye mi çıktı yoksa yine tatilde ödevle meşgul olacaklar mı diye eleştirenler de olabilir. Farklı bakışlar söz konusu olabilir. Tabii bunu dengelemek lazım. Yani ne çocuğun tatildeki dinlenmek için zaman çok yoğun bir şekilde tekrara zaman ayırıp abartmak ne de tamamen başıboş bırakmak da doğru değil. Bunu dengeleyecek bir çalışmayı vermek lazım. Tabii ki ilk çeyrekte öğrendikleri öğrenme çıktılarını pekiştirecek araştırma çalışmaları yapabilirler, etkinlikler yapabilirler. Bu arada aileleriyle zaman geçirebilirler, büyüklerini ziyaret edebilirler, işte tatile, geziye gidebilirler vesaire. Gezme, görme, müze ziyareti, doğa etkinliği ve benzeri etkinliklerin her biri aslında bir çocuğun gelişimi için çok kıymetli. Yine ailesiyle geçireceği her bir vakitte çok kıymetli. İşte bu çerçevede ara tatilde kıymetli yavrularımıza iyi bir dinlenme dilerken ayrıca ilk çeyrekte görmüş oldukları derslerin tekrarı mahiyetinde çalışmaları da ihmal etmemeleri gerektiğini düşünmekteyiz. Tabii bir öğrenme kaybı diye bir tartışma var. Gerek ara tatillerde gerekse yaz tatillerinde çocuklarımızda öğrenme kaybı oluyor mu? İşte okuma alanında öğrenme kaybı oluyor mu? Veya derslerde bir takım öğrenme kaybı oluyor mu diye literatürde öğrenme kaybı diye bir tabir söz konusu. Öğrenme süreci içerisinde verilen bu tip aralar işte birkaç hafta veya uzun yaz tatili gibi kesintiler bazı çocukların akademik başarılarında geriye gitmelerinin neden olduğu literatürlere girmiş. Yani bu bir çalışma. Yani bu gerilemeye de biz öğrenme kaybı olarak adlandırmaktayız. Öğrenme kaybı öğrencilerin okula gidemedikleri zaman diliminde mevcut bilgi ve becerilerin kullanılmaması sonucu bunların bir kısmının unutulmasıdır. Böyle tanımlanıyor. İşte biz eğitimciler bazen ara tatilde veya uzun yaz tatillerinde öğrencilerimizin geriye gitmemesi, öğrenci öğrenme kaybı yaşamaması için bilgi ve becerilerini kullanmadıklarında unutulmaması için işte o ödevleri, o proje çalışmaları, araştırmaları ve gezi gözlem faaliyeti yaptıklarındaki bir takım çalışmaları yazmalarını istememizin nedeni uzak kalmasınlar. Eğitimden, bilgiden uzak kalmasınlar ve öğrendiklerini beceriye dönüştürme noktasında gayretli olup unutmasınlar beceriden diye düşünüyoruz. Peki bu tatil dönemlerinde öğretmenlerin geri getirilememesi sonucu öğrenmelerin olumsuz etkilenmesi olarak belirtilen öğrenme kaybı alan yazında musluk teorisi metaforuyla açıklanmaktadır. Musluk teorisi metaforu, yani bu teori okul yılı boyunca öğrenme musluğunun açık olduğu ve kolayca aktığı, yaz tatili dönemlerinde öğrenilenlerin geri getirilememesi sonucu öğrenmelerinde hatırlanamamasını ifade eden bir teori, musluk teorisi. Musluğun açık olduğu ve kolayca aktığı, yaz tatili döneminde musluğun kapalı olduğu ve bunun sonucunda öğrenmeye erişimin kesildiği bilgisine dayanan bir teori olarak ifade ediliyor musluk teorisi. Yani musluk açık, sürekli havuz doluyor. Musluk açık olduğu için bilgi tazeliğini, yani su tazeliğini koruyor. Havuzdaki su tazeliğini koruyor ve kolayca akıyor. Ama yaz tatili döneminde bu musluk kapalı olduğu zaman öğrenmeye erişimin kesildiği olarak bir ifade söz konusu bu benzetme. Yani bu benzetmeyi, bu teoriyi ben farklı bir şekilde de yorumlayabilirim. Yazın veya ara tatillerde okulların kapanması eğitim kaynaklarına erişimde eşitliği de ortadan kaldırır diye bakılıyor hadiseye. Tabii burada şöyle bir durum da söz konusu kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Aslında öğrenmeye, yeni bilgiye ulaşmak, erişmek de bir noktada kolay. İsterse öğrenci elindeki telefonla, tabletle, artık herkesin elinde tablet ve telefon mevcut çoğunlukla, istediği bilgiye erişebilir. Yani bugün televizyon ortamında bile dinleyerek, işte YouTube kanalları üzerinden, YouTuber'ları bile dinleyerek, iyi YouTuber'ları takip ederseniz birçok yeni bilgiye erişmiş olabilirsiniz. Kendinizi de geliştirebilirsiniz. Yani bu noktada okulların kapanması, eğitim kaynaklarına erişimi kapanıyor gibi baksak da aslında öğrenmeye istekli bir öğrenci için öğrenmek okullarla sınırlı değil. Yani okulların kapalı olması, yaz tatiline girmiş olmak, ara tatile girmiş olmak bilgiye erişmeyi engellemiyor, kapatmıyor. Böyle baktığımız zaman bir öğrencinin istemesi halinde, öğrenmeye meraklı olması halinde 365 gün boyunca elindeki telefonla, tabletle, masa üstündeki bilgisayarla, evindeki televizyonla çok güzel bilgilere ulaşabilir. Yeter ki ilgi ve hobilerini doğru yönlendirebilsin. Dolayısıyla bu aslında kaynaklara erişilebilirlik açısından belki kırsal okul bölgelerindeki, Türkiye'de de kırsal nüfus çok azaldı, %7'lere kadar düştüğünü biliyorum. Kırsal okul bölgelerinde düşük gelirli yaşayan ilkokul öğrencilerinin dışında aslında kentte yaşayan, şehirde yaşayan yüksek gelirli ve orta düzeyde gelirli öğrencilerin arasında kısmen bir anlamlı fark elbette çıkacaktır. Bunu kabullenebiliyorum öğrenme kayıpları açısından. Ancak bu her geçen gün ülkemizde kırsal nüfusunda azalmasıyla birlikte en aza düştüğünü de görmekteyiz. Tabii ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan öğrenciler de, tabii şehirde yaşamakla birlikte ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan öğrenciler için de benzer şekilde, işte okullar erişime kapandığında, ara tatile ve yaz tatile girdiklerinde bilgiye erişimleri olmayabilir. Tabii ben yine burada farklı bakıyorum. Aslında biz neden kaygılanıyoruz? Tatillerden, ara tatilden ve yaz tatillerinden neden kaygı duyuyoruz eğitimciler olarak diye baktığımızda, bilgi erişimine kapalı oldukları için mi diye düşünüyorum. Benim kaygım o değil. Yani artık bilgiye her şekilde ulaşabilirler. Yani ekonomik dezavantaj durumda olan öğrenciler ve kırsal kesimdeki nüfustaki çocukların hariç %85, %90'ı öğrencimiz bilgiye her halükarda erişebilir. Televizyon, tablet, bilgisayar, işte cep telefonu vesaire. En azından bunlardan birer tanesi var. Peki benim kaygım ne? Okul bir disiplin demektir. Yani belli bir saatte uyanmak zorundasınız. Bir okulun başlangıç saati var, bir de bitiş saati var. Arada dilimlenmiş saatler söz konusu ve bu saatlerde de işte zaman yönetimini, öğrenmekle birlikte sosyal duygusal gelişim açısından da akranlarıyla birlikte olmuş olması münasebetiyle de bir katkı var. Tatillerde, uzun dönem tatillerde ve ara tatillerde işte bu zaman tutum ve davranışlarında tekrar geriye gitme olduğunu düşünüyorum. İşte erkenden kalkma alışkanlığını tam kazanmışken yine ara tatil gelince işte 9'a kadar, 10'a kadar, 11'e kadar yatağında oyalanan, yatan çocuklar veya sabahleyin uyanır uyanmaz eline aldığı cep telefonuna saatlerdir cep telefonuyla meşgul olan gençler, çocukları düşündüğümüz zaman benim kaygım aslında burada. Dolayısıyla zaman kontrolden çıkıyor. Zaman yönetimi söz konusu olamıyor. Ve bir bakıyorsunuz o uzun saydığımız tatil bile çabucak çocuk için geçiyor. Ama ne yaptın, nasıl değerlendirdin diye baktığımızda koskocaman bir sıfır verebiliyorsunuz. Yani boş diyorsunuz. Boşa geçti. Franchise Kanye'ye göre boş zamanları değerlendirebilme becerisi de bir üstün zekalık becerisidir diyor. Yani bir birey, bir yetişkin, bir çocuk boş olarak, yani rutin yapmakta olduğu bir işin dışındaki kalan zaman dilimine boş zaman diye tanımlayacak olursak, boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirebilme becerisi de bir üstün zekalık becerisidir. Türkiye'de bizim boş zamanlarımızı değerlendirebilme anlamında öğrencilerimizin, çocuklarımızın bir takım zorlukları olduğunu görmekteyim, müşahede etmekteyim. Ve bu boş zamanları yeterince değerlendiremediklerini düşünüyorum. Tabii öğrenme kayıpları en çok hangi yaş grubunda söz konusu olabilir? Eğer böyle bir kaygımız varsa, bilişsel anlamda öğrenme kaybına ilgin bir kaygımızı bugün Eğitim Dünyası programında paylaşıyorsak eğer, daha çok ilkokul öğrencileriyle okul öncesi öğrenci grubunda öğrenme kayıplarının daha fazla olduğu müşahede ediliyor. Çünkü bu yaş grubunda okuma, yazma becerileri ve matematik beceriler temel becerilerdir. Bu beceriler tam belli bir kıvama gelmişken verilen kısmi tatiller veya uzun boy süreli tatiller o çocuklarda öğrenme kayıplarına neden olabiliyor. Özellikle öğretmenlerin, velilerin okuma alanındaki öğrenme kayıpları da daha fazla olabiliyor. Çünkü okuma alışkanlığını yeni kazanmış bir öğrencinin veya kazanmakta olan bir öğrencinin yine kısa süreli bir ara vermesi okuma kayıplarında ciddi bir şekilde geriye gidişe neden olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili sahada çok araştırma var. Yani yaz tatili öğrenme kaybında ilkokul öğrencilerin yaz tatilindeki öğrenme kayıplarıyla ilgili akademik olarak ciddi bir şekilde araştırmaları ben şu anda görebiliyorum. Bununla ilgili belki akademik olarak ciddi bir şekilde yeni bir araştırmaya da ihtiyaç var. Elimdeki araştırmalarım tarihleri bir 4-5 yıl öncesine dayalı çoğunlukla. Peki öğrenme kayıplarını minimize etmek için, özellikle okuma alandaki öğrenme kayıplarını minimize etmek için ödevler vermeli midir? Bu konuda nedir, nasıl olmalıdır? Tabii tatilleri kim sevmez ki? Gerek ara tatilleri, gerekse yaz tatili çoğu öğretmen ve öğrencinin sabırsızlıkla beklediği bir zaman dilimi olarak gözlemliyoruz. Tatil denince eğlenmek akla geliyor. Geç saatlere kadar ayakta kalmak, işte arkadaşlarla zaman geçirmek ki burası da tırnak içerisinde söylüyorum. Gerçekten tatilde arkadaşlarıyla keyifli zaman mı geçiriyorlar? Geçirenler için bir fırsat olarak görülüyor. Peki okulda arkadaşlarıyla zaman geçiremiyor mu öğrenci? Kesinlikle okulda da teneffüslerde arkadaşlarla zaman geçiriyor ama yapılandırılmış bir zaman yönetimi var orada. Ama tatillerde çocuk istediğine göre, keyfine göre takılabiliyor. Okul yılı öğrenciler için eşit öğrenme fırsatları sunan bir dengeleyici görevi görürken, yaz tatillerinde ve ara tatillerde okul yılı süresince mevcut olan eşit öğrenme fırsatları isterseniz ortadan kalkıyor. Çünkü artık orada değişken faktör ailenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu ortaya giriyor, devreye giriyor. Burada fırsatlar değişiyor. Yani okulda öğrenme için belli bir fırsatı, eşit fırsatı kısmen yakaladığını düşündüğümüz çocuklarımız için tatillerde böyle olmuyor. Çünkü herkesin tatil anlayışı ve tatilde yaşadıkları farklı. Tabii bu durum isterseniz başta okuma alışkanlıkları olmak üzere, okuma çalışmaları başta olmak üzere bazı çocuklar için hızlı da bir şekilde unutulmasına neden olabiliyor. Bununla ilgili yazın akademik bilgi, beceri ve etkileşimin azalmasının azaltabilmek için gerek ailelere gerekse öğretmenlere bir takım ödevlendirme veya anne babayla birlikte okuma, kitap okuma ve birlikte vakit geçirme, kitap okuyarak birlikte vakit geçirme gibi kavram söz konusu olabiliyor. Peki yaz tatilinde veya ara tatillerde öğrencilerin okuma kaybını minimize etmek için aileler çocuklarıyla birlikte okuma amaçlı bir vakit geçiriyorlar mı? Bu vakti ayırabiliyorlar mı? Yine burada tabii değişken olan faktör ailelerin sosyo-kültürel ekonomik özellikleri ve evindeki kitap sayısı veya yakınlardaki kütüphane veya dijital kaynakları erişim durumları hepsinde aynı değil, herkes de aynı değil. O zaman bu durumda da yine bir değişkenlik söz konusu, ortaya farklı sonuçlar çıkabiliyor. İşte kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, çocuklarımız şu anda ara tatildeler. Bu 9 günlük tatil içerisinde ilk çeyrekte ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde gördükleri derslerle ilgili mini tekrarlar ve bu tekrara dönük etkinlikler, bu tekrar nasıl yapılır, belli başlı etkinlikler, işte düşünme soruları, araştırma sorular, proje çalışmaları, elbette soru çözme. Bunlar çok kıymetli bir şey. Özellikle Türkiye 100 yılı marif modeli kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu ders kitaplarında öğrenme çıktılarını pekiştirecek o kadar çok etkinlikler mevcut ki bu etkinlikler üzerinden çocuklarımızın tatillerini keyifli geçirmelerini sağlayabiliriz. Bununla birlikte anne baba yani aileyle birlikte çocukla yapacağınız gezi, gözlem faaliyetler veya müze ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri, akraba ziyaretleri yani birlikte vakit geçirecek etkinlikler de çocuğun tatilinin keyifli geçmesini sağlayabilir. Ve bu etkinlikler esnasında çocuğunuzla yapacağınız sohbet, değerlendirme konuşmaları, ne gördün, ne gözlemledin gibi sorular da çocuklarımıza ciddi anlamda fayda sağlayabilir. Evet. Şimdi Eğitim Dünyası programında ara tatil münasebetiyle öğrenme kaybı üzerine bir değinmemiz söz konusu oldu. Bununla birlikte bir 8. sınıf öğrencilerimiz için de bir duyuru var. O duyuru da şu, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, LGS sınav tarihi belli oldu an itibariyle, dün itibariyle belli oldu. Nedir? 2025-26 eğitim öğretim yılında yapılacak olan orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi bakanlığımız tarafından açıklandı. LGS yani liseleri geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 pazar günü gerçekleştirilecek. Dolayısıyla 14 Haziran pazar günü LGS sınavı yapılacak. Yine 8. sınıf öğrencilerine yönelik sınavda tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak diye bakanlığımız bir duyuru yayınladı. Bildiğiniz gibi 2025-26 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak diyor Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde. Şimdi bu çerçevede ülkemizde 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin 14 Haziran'da 2026 tarihinde yapılacak olan LGS sınavı neticesinde yaklaşık yine 180-200 bine yakın öğrencimiz sınavla yerleştirilen okula yerleşmek için yarışacaklar. Yani böyle bir yarışma söz konusu. Onun dışındaki çocuklarımız mahallesindeki okullarına yerleştirilecek. Dolayısıyla bu yaklaşık bir 6-7 senede uygulanan bir sistem. Şimdiden tabii 8. sınıfta okuyan çocuklarımıza bu haberi duyururken aynı zamanda başarılar da diliyoruz. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yani 2025 LGS sınavında sınavın geneli zor olduğunu düşündüğümüz sınavda 700'ün üzerinde bir birinci çıktığını hatırlatmak istiyorum. Tabii ben sınavlarda öğrencilerin daha çok başarılı olmasını ve birinci olmasını yadırgamıyorum. Yani sınavın kolaylığı veya zorluğu açısından farklı bakışlar olabilir, işte farklı değerlendirmeler olabilir. Sınavda çok birinci çıktığında bu nasıl sınav diyoruz, acaba kopya mı çekildi diyoruz, başka bir şeyler söylüyoruz. Hiç birinci çıkmadığında veya ortalamalar ders bazında ortalamalar çok düşük olduğunda da bu eğitimin hali nedir, nereye gidiyor diye eleştiri yapıyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman eleştiriden kurtulma imkanı söz konusu olmuyor. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu LGS sınavındaki gelişmeleri de duyurduktan sonra Muhtemelen Türkiye'de de benzer durumlar yaşanıyordur. O da nedir? Benzer durum nedir? Onu ifade etmek istiyorum. İngiltere'de tecrit odasına alınan öğrenci sayısı artıyormuş. Ne demek tecrit odasına alınmak? Manchester Üniversitesi'nin yayımladığı yeni bir araştırmaya göre İngiltere'deki ortaokul öğrencilerinin önemli bir kısmının düzenli olarak tecrit odalarına alındığını ortaya koydu. British Educational Research Journal'da yayınlanan araştırmaya göre öğrencilerin %8.3'ü, yani her 12 öğrenciden biri, haftada en az bir kez okulun izolasyon odasında 8 saatten fazla zaman geçiriyor. Bu durum bir tam okul gününden fazla ders kaybı anlamına geliyor. Yani haftada en az 8 saatten fazla zaman geçiriyor izolasyon odasında. Şimdi tecrit odası uygulaması ne demek? Okul kurallarını ihlal eden veya sınıf düzenini bozan öğrencilerin geçici olarak derslerden uzaklaştırılarak tek başına bir odada tutulması anlamına gelir bu tecrit odası. Dolayısıyla okul kurallarını ihlal eden ve sınıf düzeninin çocuklarla uğraşmak her geçen günde zorlaşıyor. Kıymetli öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bu konuda zorluklar yaşıyorlar çocuklarla ilgili olarak. Dolayısıyla diğer öğrencilerin eğitim hakkı ve güvenliği açısından sınıf yönetiminde sınıfta düzeni bozan ve okul kurallarını sınıf kurallarını sıklıkla ihlal eden öğrencinin başka bir mekana, odaya alınarak orada dersi dinlemesi veya yalnız başına kalması, oturması gibi bir şey ifade ediliyor. Bu araştırmaya göre 121 okulda 34 bin öğrencinin katılımıyla yürütülen Be Will programı kapsamında bu araştırma gerçekleştiriliyor ve bulgular özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin tecride alınma olasılığının iki kattan fazla, ücretsiz okul yemeği hakkına sahip düşük gelirli öğrencilerin ise 1,5 kat daha yüksek olduğunu gösteren bir, yani ekonomik düzeyi, gelir düzeyi düşük, alt gelirli, ekonomik alt gelirli sahip çocukların, aileden çocukları 1,5 kat özel eğitim gereksinimi gerektiren çocukların tecrit odası alınma olasılığı da 2 kattan fazlaymış. Ayrıca siyahi, Asyalı ve karma kökenli öğrencilerin beyaz akranlarına göre tecrit uygulamasına daha yüksek oranda maruz kaldığı tespit edilmiş. Tabii çözüm mü diye soruluyor. Bu tecrit odasının öğrencinin alınması çözüm mü? Uzmanlar uzun süreli tecridin öğrencilerin aidiyet duygusunu zedelediğini, öğretmenlerle ilişkilerini zayıflattığını ve ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Tabii daha farklı çözümlerin olmasını istiyorlar şüphesiz. Ancak işte eğitim sistemi içerisinde okullarda disiplini sağlarken tecrit tabii çözüm olmadığını ben de biliyorum, bizler de biliyoruz. Daha onarıcı yaklaşımlar ve ruh sağlığı desteğine yatırım yapılacak yaklaşımlar olmalı gibi şeyler var. Ben de bu fikre katılıyorum. Elbette böyle olsun, itirazım yok. Ancak bu da çok kolay olmuyor. Yani bu durumu koyabilmek, netleştirebilmek öyle kolay gerçekleşmiyor. Onun için bu konuda, yani tecrit odasını savunuyor değilim, ancak her geçen gün çocukları sınıfta yönetmek zorlaşıyor. Bunu ifade etmek için bu konuyu gündeme getirdim. İngiltere'deki yapılan araştırmanın benzerini Türkiye'de yapsanız, Türkiye'de tecrit odası diye bir uygulama söz konusu olmasa da fiili olarak, yani ad olarak böyle bakanlığın bildirdiği bir şey olmasa da muhtemelen bazı okullarda sınıfta zorlanılan öğrenciler başka bir odaya alınarak orada bir ek çalışma oluşturularak tek başına onu yapması istenebiliyor. Şimdi başka bir haber, bu belki Türkiye'yi de ilgilendiriyor olabilir, yani bizim için de böyle bir sorgulayıcı olabilir. Acaba öğrencilerimizin akademik yükünü azaltmaya ihtiyaç var mı? Öğrencilerin akademik yükü ne kadar? Bunun için neler yapılabilir Türkiye'de? Mesela Çin ne yapmış? Bunu merak ettim ben. Çin'de öğrencilerin akademik yükünü azaltmaya yönelik bir reform paketi oluşturulmuş. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Çin Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin akademik yükünü azaltmak amacıyla 10 maddelik yeni bir reform paketi açıkladı. Yeni önlemler, ülkede uzun süredir tartışılan aşırı ders yükü ve sınav baskısına çözüm getirmeyi hedefliyor diyor haber metninin girişinde. Ben de sizinle birlikte bunu öğreneceğim. Bakalım nedir bu 10 maddelik yeni reform paketi? Bakanlık tarafından duyurulan düzenlemeler arasında yazılı ödev miktarına üst sınır getirilmesi, günlük sınavların sıklığının azaltılması ve sınav zorluk düzeyinin makul seviyede tutulması yer alıyor. Ayrıca tüm okulların haftada bir günü ödevsiz gün olarak belirlemesi tavsiye edilmiş. Şimdi bu maddeye istinaden Türkiye'ye gelelim. Biliyorsunuz 27 Ekim'den işte 7 Kasım tarihine kadar, işte 6 Kasım veya 7 Kasım tarihine kadar Türkiye'de sınav haftası idi ortaokul ve lise düzeyinde. Bir kere sınavlarda bir 40 dakikayı ders saatini geçmemek kuralı Türkiye'de yıllardır var. Ancak bu 40 dakikalık sürede öğrencinin o sürede soruları çözebilmesi için o 40 dakikaya uygun soruları hazırlayabilme becerisi bakımından öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o 40 dakikaya uygun soru sorma, uygun soruları hazırlama, makul düzeyde soruları hazırlama. Bu konuda bakanlığımız birkaç yıldır Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sınav haftası öncesi yazılıya hazırlanıyorum diye sosyal web sayfasına link paylaşıyor Milli Eğitim Bakanlığımızın, Eğitim Bakanlığımızın sitesinde ve her bir derste senaryolar hazırlanıyor. Öğrenme çıktıları konulara göre dağıtılıyor. Ona uygun örnek soruları bakanlığımız hazırlıyor. Cevap anahtarlarını belirliyor. Diyor ki öğretmenine, sen de buna uygun, buna benzer senaryoları hazırla ve öğrenciye ve veliye 5 gün öncesinden duyur. Çocuklar o senaryoya uygun çalışmalarını gerçekleştirsin. Yani benim zamanımda sınav bir ciddi şekilde kaygı unsuruydu. Yani ciddi bir şekilde hepimiz kaygılanıyorduk. Yani dert edinen öğrenci için ciddi bir şekilde kaygı unsuruydu. Ben uykularımı kaçtığını, sabaha kadar uyumadığım zamanları biliyorum. Yani sınav benim için çok korkunç bir şeydi. O sınavın olduğu haftalarda ciddi anlamda geriliyorduk küçücük bedenimizle. Şimdi öyle değil. Evet, bunu görüyorum. Çocuklarımızda da görüyorum, okulumuzda da görüyorum. Sınav artık yüksek düzeyde bir kaygı unsuru değil. Ben bu tarafta bunun yanındayım, yani bunu savunuyorum. Yani sınavlar aşırı bir şekilde kaygı unsuru oluşturmamalı. Yani öğrendiği, ne kadar öğrendiğini doğal yollarla ölçebilmenin başka yolları da tabii ki olabilir. Ben buna bakmak istiyorum. Gerçekten öğrenci o öğrenme çıktısını, öğrenme stiline uygun bir şekilde transfer edebilmiş mi günlük hayatına? Bunun yolu sadece yazılı sınav yapmak mıdır? Başka araçlar var mıdır? Bunun üzerine odaklanmak gerekiyor. Ama neyse, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sınavların sıklığı Türkiye'de azaltıldı. 3 sınavdan 2 sınava düşürüldü. Ve süre 40 dakikayla sınırlandırıldığını biliyorsunuz. Ve sınav zorluk düzeyleri de bayağı makul hale getirildiğini ifade etmek istiyorum. Tüm okulların haftada bir gün ödev gün olarak belirlenmesi için de tavsiye edilmiş. Türkiye'de bazı okullarda da böyle bir uygulamanın olduğunu görüyorum. Diğer pakette ne var? Yani Çin Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul öğrencilerin akademik yükünü azaltmak için oluşturduğu pakette başka neler var derseniz, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemek amacıyla okullara her ay en az bir sağlık ve güvenlik temalı eğitim etkinliği düzenleme zorunluluğu getirildi. Bunun yanı sıra günlük 2 saatlik spor etkinliği programının tüm okullarda eksiksiz uygulanması istendi. Bakanlık yerel topluluklara da öğrencilerin yakın çevredeki spor tesislere erişimini sağlamalar çağrısında bulundu. Ha, buraya gelince işte burada söyleyeceğim çok şey var. Yani bizim Türkiye programı, gerek Türkiye Yüzyılı Öğretim Programı, gerekse daha önceki öğretim programlarında bizim en az kıymet verdiğimiz bir şey. Öğrencilerin ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemek amacıyla yaptığımız çalışmalar veya ders programında ayırdığımız dersler %20'yi geçmez. İşte haftada 2 saat beden eğitimi var. İşte resim, müzik, bunlar yetenekleri geliştirecek dersler olduğunu düşünürseniz etti 4 saat. Tabii bu ilkokul, ortaokul, lisede bunlar da yok. Sadece beden eğitimi dersi var. Şöyle baktığım zaman spor, sağlık ve güvenlik temalı eğitim etkinliği Türkiye'de eğitim programı içerisinde zayıf. 2019 yılında Çin'den bir grup öğrenciler gelmişti okulumuza, Tekden okullarına, İstanbul'da bir haftalık bir birlikte çalışma yapmıştık. O gelen öğrenci, Çinli öğrenci grubu içerisinde ilkokul yaşıtında çocuklar da vardı, ortaokul yaşıtında çocuklar da vardı. Karma bir gruptu. Bir kere o küçücük bedenlerin, ilkokul çocuğunun öğretmen sorumluluğunda Türkiye'ye gönderilmesi noktasında ailelerin cesaretine hayran kaldım. Öyle ifade edeyim. Yani 3. sınıf, 2. sınıf bir öğrenci Taçin'den kalkacak, Türkiye'ye gelecek, İstanbul'da bir okulda etkinliklere katılacak, burada otelde kalacak, öğretmenle birlikte vakit geçirecek. Yani Türkiye'de ilkokul düzeyindeki bir öğrenciyi böyle yurt dışına gönderme noktasında cesaretli bir anne baba çok az görülür diye düşünüyorum. Bırakın onu, şimdi görüyoruz ortaokulda ve lisede bile bir takım okul dışı etkinlikler yapıyoruz. Yurt içi, yurt dışı. Veli diyor ki ben yurt dışına, yurt içine ben çocuğumu göndermem. Hangi çocuk, çocuk dediği şey lise öğrencisi. Yani böyle kaygılı veliler de var. Şimdi çocukların disiplinine, yani Çin'den gelen öğrencilerin disipline hayran kalmıştık ve hareketliliklerine hayran kalmıştık. Hareketlilikten kastettiğimiz disiplinle birlikte pratiklik, refleks, güçlü reflekslerine hayran kalmıştım. Böyle bir gözlemimiz olmuştu. Bunun üzerine okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet ettiğimizde, tercüman eşliğinde sohbet ettiğimizde haftada 2 saat spor etkinliğinin olduğunu, Türkiye'de de nasıldır diye sordular. Biz de haftada 2 saat spor çalışması, beden eğitimi, fizik etkinlikler adı altında bir dersimizin olduğunu ifade ettik. Onda da işte bir kısmı amaçtan uzak bir çalışma yapıldığını falan konuştuk. Dedi ki çok düşük. Yani haftada 2 saat spor etkinliği çok düşük. O da zaten şöyle başladı. Çocukların yavaşlığına, ki Sultanahmet Meydanı'nda yürüyüşe gitmiştik birlikte. Hem müze ziyaretleri yaptık. Bizim çocuklarımız, Türk çocukları döküldü, yürüme zorluğu yaşadılar. Çinli öğrenciler ciddi anlamda mücadeleciydi, dayanıklıydı. Ve çok iyi bir yürüme becerisine sahipken bizim çocuklarımız nefes nefese kaldı. Çabucak yorulduklarını ifade ettiler. Burada ikinci paketin ikinci maddesinden ben bunu konuşuyorum. 2 saatlik spor etkinliği programı Çin'deki bütün okullarda, ilkokul, ortaokulda zorunlu olarak eksiksiz uygulanması istenmiş. 3. önlemler, diğer önlemler, öğrencilerin yeterli uyku süresine sahip olmalarını ve sağlıklı internet alışkanlıkları geliştirmelerini teşvik edecek uygulamalar ve önerilerde bulunmuş. Eğitim Bakanlığı özellikle kırsal bölgelerdeki arkada bırakılan çocuklar, yetimler ve tek ebeveynli ailelerden gelen öğrenciler gibi hassas gruplar özel destek verilmesi gerektiğini vurgulamış. Bu da güzel bir şey. Yani çocuklar yeterli uykularına sahip olsunlar, sağlıklı internet alışkanlıkları geliştirsinler ve dezavantajlı çocuklara, yetim çocuklarına ve tek ebeveynli ailelerden gelen öğrenciler için hassas davranılması ilgili öğretmenlere önerilerde bulunmuşlar. Ve son olarak da Çin Eğitim Bakanlığı, uyumlu ebeveyn çocuk ilişkilerinin geliştirilmesinin eğitim sürecinde ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek anne babaların da eğitime dahil edilmesi, onların da eğitilmesi anlamında önerilerde bulunmuşlar. Çin'in eğitim sisteminde daha dengeli, sağlıklı ve öğrenci odaklı bir yapıya geçiş sürecini hızlandırmayı hedefliyor bu paketle birlikte, 10 maddelik reform paketiyle birlikte. Evet, bu da bir ilginç haber olabilir sizler için kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Son söyleyeceğim haber de şu. Evet, öğretmenlik mesleği gerçekten zorlaşıyor her geçen gün ve gerek ilkokul gerekse ortaokul öğretmenlerinin bu mesleği bırakma durumu da artıyor. Türkiye'de benzer şekilde ve öyle bir zaman gelecek ki biz ilkokulda sınıf öğretmeni bulmakta zorlanacağımızı düşünüyorum. Özel okullar bu zorluğu yaşıyor zaten ama resmi okullar da 4-5 sene sonra bu zorlukları daha fazla yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü çocuk eğitmek, disipline etmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu dünya ülkelerinde de böyle. Mesela Avustralya'da öğretmen krizi derinleşiyor diye bir haber. OECD'nin 2025 raporuna göre Avustralya öğretmen açığı konusunda üye ülkeler arasında en kötü performans gösteren ülkelerden biri olmuş. 2018 yılından bu yana öğretmen eksikliği hızla artarken ülkenin eğitim sistemi ciddi bir personel kriziyle karşı karşıya kaldı. Bugün Avustralya için okuduğumuz bu haberi, belki şu anda dışarıda atanamayan öğretmenleri konuşuyoruz. İşte bayağı bir öğretmen var atanamayan, işte 800 bine yakın öğretmen olduğu ifade ediliyor. Türkiye'de bölgelere göre de öğretmen dengesizliği var dağılım noktasında. Bunları konuşurken belki belli bir zaman sonra da öğretmen bulmakta zorluk çekeceğimiz günler gelecek. Yani bu böyle giderse eğer. Çünkü öğretmenin itibarı, özlük hakları ve anne babanın öğretmenlik mesleğini ve öğretmene bakış açısı ve kamuoyunun bakış açısı değişmediği sürece bu mesleği yapmak zorlaşacak kıymetli dostlar. Özellikle devlet okulları, yani Avustralya için söylüyorum bunu, dezavantajlı bölgeler ve taşra kentlerde bu sorun daha da büyüyor. Avustralya'daki ortaokul öğretmenlerin %42'sinin nitelikli öğretmen açığı bulunan okullarda görev yaptığını ortaya koydu. Bu oran 2018'de %14 seviyesinden 3 kat artarak OECD ortalaması neredeyse 2 katına ulaştı. Devlet okullarında bu oran %58'e yükselirken özel okullarda yalnızca %25 seviyesinde kaldı. Kamu özel farkı OECD ülkeleri arasında en yüksek fark olarak kayda geçti. Peki nedir? Öğretmen açığın temel nedenler nedir Avustralya'da? Ve bunu okurken aslında Türkiye'de benzer nedenler var mı? Bunu konuşmak lazım. Uzmanlara göre öğretmen açığın temel nedenleri düşük maaşlar, aşırı iş yükü, yetersiz mesleki saygınlık ve stresli çalışma koşulları. Peki Türkiye'ye geldiğimiz zaman şöyle düşünüyorum, benzer durumu görme imkanı var. Hükümetin 2022'de açıkladığı, yani Avustralya hükümetinin 2022'de açıkladığı Ulusal Öğretmen İş Gücü Eylem Planı, maaş artışı, iş yükü azaltımı ve güvenlik gibi konulara yeterince değinmediği için eleştiriliyor. Uzmanlara göre bu plan köklü çözümler sunmaktan ziyade sorunu ötelemeye yarıyor diyor. Dolayısıyla bugün Avustralya'da eğitimin kalitesi düşüyorsa ve zengin yoksul öğrenci farkı gittikçe derinleşiyorsa, burada öğretmen açığının yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığını ifade ederken, bu haberi niye okuduk? İşte bu haber bugün Avustralya'nın yaşadığı bir durumu Türkiye'de de birkaç yıla kadar, bu 4 deyin siz 5 deyin, yıla kadar böyle bir sorunu da yaşıyor olabileceğimiz ihtimaline karşı ifade ediyorum. Gerçekten bu meslek her geçen gün zorlaşıyor, saygınlığı düşüyor ve stresli çalışma koşulları artıyor. Ve maaşlar özlük hakları bakımından diğer meslek gruplarına baktığımız zaman istenilen düzeyde değil. Veli ilişkileri de düzenli olmadığı için o konuda sıkıntılar olabiliyor. Onun için bu bence bir uyaran haber olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında neleri konuştuk? Bir ara tatile girmiş olmamız münasebetiyle ara tatilde yaşanabilecek öğrenme kayıplarına karşı dikkatli olması gerektiğini, çocuklarımızın ilk çeyrekte kazandığı bazı alışkanlıkların, tutumların bu ara tatilde kısmen yara aldığını, özellikle zaman yönetimi ve yönetim açısından ve disiplin çalışma performansı açısından bir ivmelenmişken tekrar geriye gidiş olabileceği ifade ediliyor. Yani öğrenme kaybı bilgi ve beceride geriye gitme olarak tanımlıyorsak eğer, işte bazı becerilerinde bir düşme olacaktır. Özellikle okuma alışkanlıkları bakımından buna dikkat etmek gerekiyor. Bundan dolayı öğretmenlerin az da olsa verdikleri pekiştirme amaçlı ödevlerin de yapılması gerektiğini biz buradan tavsiye ettik. İkincisi, LGS sınavı hakkında konuştuk. Açıklandığını ve 14 Haziran tarihinde LGS sınavının yapılacağını ifade ettik. Üçüncüsü de bir takım haberleri sizlerle paylaştık. Yurt dışından bazı haberleri. Bunlardan bir tanesi, İngiltere'de tecrit odasına alınan öğrenci sayısı artıyor. Benzer uygulamalar Türkiye'de olmamakla birlikte sınıf yönetiminin zorlaştığı, sınıfta okul kurallarına uymayan, sınıf kurallarına uymayan öğrenciler arttığında Türkiye'nin disiplin sistemi ve yönetimi noktasında bazı zorluklar oluyor. Belki tecrit odası da istenen bir şey değil ama bireysel çalışma odası diye söyleyeceğim bir oda sistemi ile çocuk başka bir odada bireysel çalışma imkanı sunulacak yöntemler geliştirilebilir mi diye de böyle paylaştım. Ayrıca Çin'de öğrencilerin akademik yükünü azaltma yönelik bir reform paketi açıklanmış. Ben de merak ettim ne var bu pakette diye, onu sizinle paylaştım. Öğretmen mesleği üzerine bir sohbet ettik. Özellikle Avustralya'da öğretmen krizi derinleşiyor diye ifade edilen bir başlığı sizinle okuduk. Böyle bir durum Türkiye'de mümkün mü, olabilir mi? Onun üzerine yorumlarımızı ifade ettik. Efendim, bir sonraki eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle kıymetli yavrularımıza, öğrencilerimize ara tatilde, 9 günlük tatilde hem iyi dinlenmeler, iyi okumalar, iyi araştırmalar diyorum. Fiili dualarıyla birlikte kavli duaların bol olacağı güzel bir 9 günlük tatil diliyorum. Bir sonraki eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.